Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, hepinizi yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak günlerimizi, yuvalarımızı, iş yerlerimizi, ülkemizi, dünyamızı, ukbamızı rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle doldursun. Kıymetli dinleyenlerimiz, Efendimiz Aleyhisselam'ın geceleyin istirahat etme, yatma, istirahat etme adabını, Efendimiz bunu nasıl yapardı, neler tavsiye ederdi, o çerçevede programımıza devam ettiriyoruz. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yatış şekilleri vardı kıymetli dinleyenlerim. Bu yani Efendimiz izah etmeye çalıştık. Daha çok sağ taraflarına ve sağ elini sağ yüzüne koyarak mübarek dizlerini karınlarına doğru çekerek o şekilde bir yatışı tercih ederlerdi. Zaman zaman sırt üstü yattıkları da olurdu Efendimizin. Şöyle uzanıp mübarek ayaklarını birbirinin üzerine sağ ayağını sol ayağının üzerine atmak suretiyle özellikle kırda böyle açık alanlarda böyle bir yatışı da zaman zaman gerçekleştirdiğini görüyoruz. Ama bir de sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin uygun görmediği, yasakladığı yatış şekilleri de vardı. Bunlardan biri yüzüstü yatmaktır. Yüzüstü. Allah ve Resulünün hoşlanmadığı bu durumlardan uzak durmak gerekir. Nitekim sahabe-i kiramdan Tahfe bin Kays radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Bir ara mescitte yüzü koyun yatmıştım. Mescide gelmiş, istirahat etmek isterken böyle yüzüstü yatmış. Baktım ki bir adam ayağıyla bana dürtüyor. Ve bu Allah'ın kızgınlığına sebep olan bir yatış tarzıdır diyordu. Bir de baktım o kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizmiş. Ebu Davud Edeb 94'te geçiyor. Zaman zaman kıymetli dinleyenlerimiz şunu hatırlatmaya çalışıyoruz dilimiz döndüğü kadar. Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatını okurken, hal ve hareketlerini, davranışlarını okuyup anlamaya çalışırken hep şunu görüyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hep ıslah halinde, hep tebliğ halinde, hep ıslah halinde, hep düzeltme halinde gördüğü bütün eksiklikleri en güzel tarzda, en yumuşak tarzda böyle kırmadan, dökmeden, kimsenin onurunu incitmeden yumuşak dokunuşlarla böyle yumuşak yumuşak dokunuşlarla onları düzeltiyor, ıslah ediyor ve devam ediyor. Gördüğü bir yanlışı kesinlikle Efendimiz ihmal etmiyor, görmezlikten gelmiyor. Fakat bu şu anlama gelmiyor. Yani her şeye müdahale eden, işte hep böyle huzursuzluk çıkaran, ya o olmadı bu oldu falan gibi değil. Bunu Efendimiz en güzel yollarla ve kimsenin gönlünü kırmadan, incitmeden ve karşındaki muhatabın da hoşuna gideceği bir şekilde en uygun bir yolla bunu yaptığını görüyoruz. İşte bu Tahfe bin Kays de böyle mescitte yatmış. Zaman zaman görüyoruz. Yani mescitlerde, hatta Medine'de, Mekke'de de görüyoruz. İnsanlar böyle farklı tarzlar yatabiliyorlar. Onu Resulullah Efendimiz ya istirahat ediyor, dokunmayayım şimdi, o şekilde uyusun, sonra konuşuruz demiyor. Hemen orada mübarek ayaklarıyla ayağına dokunuyor, onu uyandırıyor. Buyuruyor ki bu yatış tarzı Allah'ın razı olmadığı, Allah'ın kızgınlığına sebep olan bir yatış tarzıdır. Bir daha böyle yapma. Baktım Resulullah Efendimiz Aleyhisselam. Peki niçin bu yatış tarzı Allah'ın kızgınlığına sebep olsun? Bu Allah Resulü'nün hoşnutsuzluğuna sebep olduğu gibi insanın sağlığına da zarardır. Fıtrata aykırı. Yani insan sağlığına uygun değil, insan fıtratına uygun değil, görüntü bakımından da hoş değil. Böyle yani her yönden insana zararlı. Maddeten zararlı, manen zararlı, duygusal olarak zararlı, insana hatırlatacağı bazı efendim duygular açısından zararlı. Böyle yani her yönden hem görüntü itibariyle hem insan bedenine olan katkısı etkisi itibariyle hem de insan düşüncesine, maneviyatına etkisi itibariyle o yüzüstü, yüzü koyun yatmak zararlı. Sağlığa nasıl zararlı olabiliyor? Mide ve kalp gibi azaların sıkışmasına sebep olur yüzüstü yatmak. Aynı zamanda edebe aykırı ve görüntüsü de çirkindir. Netice itibariyle Efendimizin sakındırdığı bu yatış biçiminden uzak durmak bizler için en uygun ve en doğru yoldur. Bunu biz yapmayız ama bazen çocuklarımız, bilmeyen insanlar bilmediği için böyle yapabiliyorlar. Onlara da bunu öğretmek lazım. Görürsek yumuşak bir dille ikaz etmek lazım. Ve böyle bir zararlı ve yanlış olan yatış tarzını benimsememek lazım. Yine sahabe-i kiramdan Abdullah bin Yezid radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i mescitte bir ayağını diğer ayağı üzerine atmış sırt üstü yatarken gördüğünü bize naklediyor. Buhari Salat 85'te. Diğer bir sahih rivayette ise uzanıp yattığın vakit ayaklarını birbirinin üzerine koyma buyrulur. Müslim Libas 73. İki tane rivayet var. Birisi Buhari rivayeti, diğeri Müslim rivayeti. Yani birisi sahabenin Efendimiz'i görmesi, baktım diyor Resul Efendimiz sırt üstü yatmış ve ayağını diğer ayağı üzerine atmıştı. Bu Efendimiz'in bir davranışı ve bu da Buhari'de yer alıyor. Diğer bir hadiste ise uzanıp yattığın vakit ayaklarını birbirinin üzerine koyma buyuruluyor. Dolayısıyla Müslim'deki bu rivayet Efendimiz'in sözü ile amel arasında sanki bir çelişki varmış gibi gözüküyor. Şimdi bakalım bunu hadisçilere soralım bakalım ki bir çelişki var mı yok mu ve nasıl bize izah edecekler. Muhaddislerimiz bu hadisleri değerlendirmişler kıymetli dinleyenlerim ve bunlar arasında bir zıtlık olmadığını söylüyorlar. Nasıl olacak peki? Bize göre hala var. Yani izah edilmezse hala bir zıtlık olduğu zannediyoruz bunu. İkinci hadis avret mahallinin tamamıyla veya bir kısmı açılacak şekilde sırt üstü uzanarak bacak bacak üstüne koyma yasaklamaktadır. Önceki ve bizzat Efendimizin davranış tarzını gösteren hadis ise açılıp saçılmaya meydan vermeyecek tarzda caiz olan şekli göstermektedir. Bak işte bu ilimler, hadis ilmi, tefsir ilmi, fıkıh ilmi bunlar niye önemlidir? Niçin bir problem olduğu zaman bu insanlara bir sormamız lazım, onların kitapta okumamız lazım? Kendi kafamıza göre hemen hüküm vermememiz lazım. Şimdi burada bu iki hadis-i şerifi görsek, birinci rivayet Efendimiz Aleyhisselam gördüm sırt üstü yatmış ve ayak üstüne atmıştı. Bacak başına atmıştı. Bunu gördük, okuduk Buhari rivayeti. Sonra Müslim'i okuduk. Resul Efendimiz yasaklıyor. Sırt üstü yattığı zaman yatamazsın. Bunu şimdi böyle işin ehli hocalarımız, muhaddislerimiz bunları beraber değerlendirmezse, bunları çözmezse, bunun perde arkasını bilmesek biz ne yapıyoruz? Buhari'deki, Müslim'deki iki hadis birbiriyle çelişiyor. Birbirini tutmayan efendim hadisler var. Birbirini tutmayan sözler var. Hemen hüküm veriyoruz. Hemen ahkam veriyoruz. Yanlış. Kendi yanlışımızı, kendi hatamızı işte Buhari'ye, Müslim'e ve hadislere yönlendirmiş oluyoruz kıymetli kardeşlerim. Bu cahilliği yapan çok insan var maalesef. Yani işin aslını bilmediği için, ilmini bilmediği için, fıkı bilmediği için, hadisi bilmediği için, tefsiri bilmediği için, bunların mahiyetini bilmediği için, bir ayet nasıl delil olarak kullanılır, nasıl istinbat yapılır, ayetler arasındaki ihtilaf nasıl giderilir, hadisler arasındaki ihtilaf nasıl çözülür, bunu bilmediği için Hemen görür görmez oradan karar veriyor, onu anlatıyor. Televizyonda anlatıyor, radyoda anlatıyor, konuşuyor. Yani cahilliğini efendim insanlara pazarlamaya çalışıyor. Bakın bunun çok güzel bir örneği oldu burada. Efendimiz izah, orada efendim bakıyoruz. İki hadisin durumu farklı. Efendimiz öyle yatmış ama Efendimiz üzerine giymiş olduğu celbabe uzun ve büyük ihtimalle alttan da efendim don olduğundan dolayı orada Resulullah Aleyhisselam'ın herhangi bir ayıp yerinin görünme imkanı yok. Tertemiz böyle. Ama diğer adam niye saklıyor? Altta donu yok. Çok affedersiniz. Sonra efendim giydiği elbise de kısa veya dar. Bir de tutmuş efendim, bacak ucuna atmış yatarken de bakıyorsun ayıp yeri gözükebiliyor. Bunlar çok efendim şahit olabiliyoruz. Resul Efendimiz orada onu engelliyor. Ya şunu da söyleyebilirdi. Yani eğer avret yeri gözükmeyecekse bunu bu şekilde efendim atabilirsiniz. Gözükecekse falan detay bilgi verebilirdi. İşte bunu da ulema yapıyor. Yani bu hadis-i şerif nerede, ne şekilde söylenmişse hadis-i şerifi, hadis-i şerifin söylendiği ortamı, olayı, insanları, onları öğrenmek suretiyle, değerlendirmek suretiyle burada bu sonucu ne yapıyor? Çıkarabiliyorlar. Bu örnek tek değildir kıymetli kardeşlerim. Yani hadisleri ilgili, ayetleri ilgili bu şekilde birbiriyle çelişkili gözüküp de çözülmesi gereken çok ayetler ve hadisler vardır. Bunu biz çözemeyiz. Mutlaka işin ehli, uzmanı, mutahassısı, alimdir. Bunu çözmüşlerdir. Değilse de onlar çözmesi gerekir. Yine sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz geceleyin uyandıkları zaman ihtiyaçları varsa kazayı hacette bulunurlar. Ellerini yüzlerini yıkarlar, sonra tekrar uyurlardı. Efendimizin rivayetlere bakıyoruz. Resul Efendimiz akşam yastan sonra istirahat edip ta sabah kadar böyle kesintisiz, kesiksiz bir uyku hali yok. Zaman zaman kalkıyorlar. Zaman zaman şöyle yapıyorlar. Buradaki rivayet Efendimizin kazayı hacet yaptıktan sonra ellerini yüzünü yıkayıp tekrar uyuduklarını gösteriyor. Başka rivayetlerde Efendimizin uyandığını, abdest aldığını, namaz kıldığını, sonra istirahat ettiğini, tekrar kalkıp tekrar bu şekilde yaptığını söyleyen rivayetlerde var. Burada yine çok mühim bir gece yatma, istirahatla alakalı bir edep konusu. Pek çoğumuzun ihmal ettiği, pek çoğumuzun gereğini yapamamış olduğu, yapamadığımız bir konudur kıymetli kardeşlerim. Onu özellikle altını çizerek belirtmek istiyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gündüz ve gece hayatını ölçülü bir şekilde tanzim ederdi. Genel bir kaide olarak yatsı namazından önce yatmaz. Yatsıdan sonra da sohbetle konuşmaya yer vermezdi. Buhari Mevakit 23. Yani Efendimiz gündüzünü, gecesini tanzim ediyor. Yapacağı işleri dikkate almak suretiyle, ki çok yoğun çalışması var Efendimizin. Çok yoğun, gelenler, gidenler, yapacak işler, aile hayatı, yani müthiş bir enerji, müthiş bir hareket. Yani dıştan olabildiği kadar vakar ve sekinet, itidal, ama içten yani belki efendim 100 kişinin 1000 kişinin yapamayacağı şeyi yapabilecek derecede bir hareket Efendimizin iç alemi, kalbi, beyni ve o şeyler. Dolayısıyla çok muntazam bir hayatı var Allah Resulü Efendimiz. En muntazam hayat Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatıdır. Gündüzüyle, gecesiyle, yatmasıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kadar tanzimli, muntazam bir hayat yaşayan ikinci bir insan olmamıştır. Dolayısıyla Efendimiz buna çok dikkat ederdi. Her şey planlıydı, programlıydı, kontrolü altındaydı ve her şey milimetrik bir şekilde Efendimiz Aleyhisselam onları yerine getirirdi. Şimdi Efendimiz'in hayatında genel bir kaide. Yatsı namazdan önce yatmaz Efendimiz, yatsıya kadar işte yapılacak işler, çalışmalar, diğer hususlar. Amma ve lakin yatsıdan sonra da sohbet ve konuşmaya yer vermezdi. Buhari Mevakit 23. Efendimizin hali bu. Buhari'deki rivayet, sahabenin nakli. Dolayısıyla bunu biz kendimiz ölçü almamız lazım kıymetli kardeşlerim. Ben işte efendim yastan sonra bir sürü program yapıyorum. O sohbet, bu efendim program, şu bu neyse yapıyoruz ama bu yaptıklarımız ne kadar efendim faydalı oluyor, ne kadar zarar oluyor kendimize. Gece saat 12'de 1'lere kadar program yapıyoruz. ne kadar doğru? Bir defa baştan yanlış. Yani eğer yapılan bir iş Resulullah Aleyhisselam'ın sünnetine uygun değilse, zahiren o iş hayırlı bir iş gibi gözükse bile, bunun efendim böyle tahlilini yaptığımız zaman, sonuçlarına baktığımız zaman orada çok hayırlı bir şey olmadığını anlarız. Hayırlı olan Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetine uymaktır. Bakınız, mesela Efendimiz Aleyhisselam'ın yaşadığı bölgelere bakalım. Mekke Medine'ye bakalım. Yatsı namazı ne zaman oluyor? Yatsı namazı saat 7'de, 7.30'da oluyor. Yatsıdan çıktığımız zaman da Efendimiz'in eve geldiği saati bakacak olursak 8 diyelim. Yani 8'i geçmez. Demek ki Resulullah Aleyhisselam'ın istirahate çekilme saati 8'dir. Ya hocam çok erken. Erken olsun. Allah Teala geceyi niye yarattım buyuruyor. Ve ce'alne leyle libasen ve ce'alne nehara maaşa. Biz geceyi efendim dinleme vakti yaptık. Gündüzü de çalışma vakti yaptık. Efendimiz gündüz çalışıyor. Yatsı namazı saat 8. Gündüze noktasını koyuyor. E bizim hayatımız 8'de başlıyor. Yok oraya gideceğiz, yok buraya geleceğiz ila ahireyi. Tamam, yatsı namazını biz yine bulunduğumuz yerlerde de efendim yatsı namazını dikkate alabiliriz. Dolayısıyla burada Resul Efendimizin bu akşamleyin istirahate çekilme ve genel kaydı olarak istisnal kaydı bozmaz. Bunu bir düşünmemiz lazım. Biz ona göre de efendim bir geceyi planlamamız gerekiyor. İbn-i Mesud radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize yatsı namazından sonra gece sohbetini yasakladı demektedir. İbn-i Mace Salat 12. Bu tavsiye niteliğinde bir yasaktır. Fakat buna ittiba ederek yatsıdan sonra hemen yatabilmek, radyo, televizyon gibi fuzuli şeylerden kurtularak geceyi iyi değerlendirmek, özellikle teheccüde kalkabilmek açısından çok büyük önem arz etmektedir. Bu sünnetin ihyasına Müslümanlar günümüzde daha çok muhtaçtırlar. Hepimiz muhtaçız. Ya işte ne diyelim, şartlar böyle gerektiriyor. Ne yapalım işte, şöyle oluyor, böyle oluyor. Ya kardeşim, Allah Teala bu ömrümüzü bir defa veriyor. İkinci kez de vermeyecek. Bu geceler gündüzle tekrar da yetmiyor. Onu da söyleyeyim. Ya sanıyoruz ki her gün aynı gün aynı gece geliyor. Hayır. Bir gün bittiği zaman, bir gece bittiği zaman bir daha kıyamete kadar o gün ve gece tekrar etmeyecek. O diğer gün gece O başka bir gün, başka bir gecedir. Geçen geçmiştir artık. O tarih. İşte bugün diyelim ki falan ayın, falan gününün, falan günü, falan gündüzü. Bu akşam onun gecesi. O geçtiği zaman bir daha kıyamete kadar o tarih tekerrür etmeyecek. Burada Efendimizin bu akşamı, sabahı, gecesinin tanzimi, istirahate çekilmesi, geceleyin teheccüde kalkmaları, sabah namazı gibi bu hususları bir an önce fırsat kaçmadan hepimizin kendi hayatımıza en uygun tarzda kendi hayatımızı, Efendimiz'in hayatına uydurmaya çalışma noktasında biraz gayret göstermemiz gerekiyor. Hepimizin ama. Hepimizin. Yani çoğu yaptığımız şeyler bu açıdan zahiren faydalı gibi gözükebilir ama iyi tahlil ettiğimiz zaman hem kendi açımızdan hem hizmetimizin açısından orada sonuç itibariyle zararları da olabilir. Resulü Muhterem Efendimizin uykusuna gelince, şüphesiz Efendimizin uykusu bizimki gibi değildir. Belki ona uyku demek bile zordur. Zira onun hayatının hiçbir anında gaflet söz konusu değildir. İmam Busri şöyle diyor: La tunkiril vahye min ru'yahu inne lehu kalben izâ nâmetil aynâni lem yenemi. Rüyada vahiy aldığın inkar eyleme sakin, sakın kalbi uyumaz onun uyusa da gözleri. Uyku halinde uyuyan ve faaliyetten kesilen sadece organizmadır. Bu bakımdan Efendimizin zahiren gözü uyusa da kalbi, yani ruh, şuur ve idraki daima Allah'ın zikriyle uyanıktır. Buhari menakıb. Çünkü zikrin feyiz ve bereketinden azam derecede istifade edebilmek için onun uykuda da inkıtasız devam etmesi gerekmektedir. Bununla alakalı olarak ariflerden biri de şöyle diyor. Diyor ki, sabah yapılan zikrin bereketinin akşama, akşam yapılan zikrin bereketinin de sabaha erişebilmesi için uyku anında bile zikri devam etmek gerekir. Hak talibi kimseler böylece büyük faydalar elde edip ilahi futuhat ve kemalete nail olabilirler. Bir de burada deminki efendim Efendimiz Aleyhisselam'ın yastıktan sonra hemen yatıp geceliğin erken kalkması ile alakalı da güzel bilgiler var. Tıpçıların verdiği bilgiler var. sevgili peygamberimizin bu erken yatıp erken kalkma sünnetinin insana sağladığı faydalardan bir kısmını uzmanlar şöyle izah ediyorlar. Epifiz bezi, biraz bilimsel ifadeler var burada. Epifiz bezi salgıladığı melatoninden dolayı ruhi durumlarımız ile alakalı bazı davranışlara ait bir merkez durumundadır. Melatonin cinsi hayatın düzenine tesir eder, enfeksiyonlara karşı vücudu korur, uykuyu getirir ve ruh halini düzeltir. Melatoninin en yüksek olduğu saati yakalamak için saat 21'de yani 9:00'da uyuyup gece 03'te kalkılmalıdır. Bu vakitte uyanık olup ışık alındığı zaman melatonin salınması devam eder diye kaynaklarda böyle bilgilerde yer alıyor kıymetli dinleyenlerimiz. Yani böyle şöyle Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatı fıtrata, Allah'ın koyduğu fıtri kanunlara, fıtrata en uygun hayat Efendimiz'in hayatıdır. Sünnet-i seniyye bu demektir. Dolayısıyla bilim ne kadar incelesin incelesin Efendimiz'in yaptığı şeyin hakikate, gerçeğe aykırı olması mümkün değildir. Cenab-ı Hak onu o şekilde çünkü bize örnek yapmıştır. Resulullah Efendimiz'in uyku vakti genellikle yatsı namazından sonra ve sabah namazından önceki zamandır. Efendimiz imkan varsa öğle namazından sonra bir saat kadar uyurdu. Buna kaylule denir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bununla alakalı olarak gündüzün orucuna sahur yemeğiyle gecenin ibadetine de öğle uykusuyla yardımcı olunuz buyurmuş. Ve bu uykunun daha ziyade gece ibadetine yardımcı. Dolayısıyla gece teheccüd, gece evradı, gece ibadeti gibi bir derdi olan kardeşlerimizin gündüzünü öne göre planlayarak gece ibadetine yardımcı olması açısından şöyle yarım saat, bir saat, 15 dakika neyse gündüzün uygun zamanında bu kaylule sünnetinde ihya etmesinde çok büyük faydalar vardır. Güneşin doğuşuna yaklaşık 45 dakika geçinceye kadar ki zamanda uyumak da yine iyi karşılanmamıştır. Biz buna sabah namazı işrak arası diyoruz. Asıl olan erken yatıp erken kalkmaktır. Sabah namazını kıldıktan sonra tesbih, zikir, Kur'an ve ilim meşgul olmalı. Ondan sonra işe başlamalıdır. Sabahın bereketinden istifade etmek lazımdır. İkindi ile akşam arasında yatmak uygun değildir. Herkes bu vakitte yatmasının zararını bizzat tecrübe ederek görmüştür. O vakitte yatıp da kalkan kişi sersem gibi olur ve kendine gelmekte güçü çeker. Bununla ilgili de efendim yine bir değerlendirme var. Sabah vakti olduğu gibi ikindi ve sonrası da zikir ve tefekkürle değerlendirilmelidir. Burada yine kıymetli kardeşlerim bu şeyde yine ikindi akşam arası ilgili olarak da bir değerlendirme şöyle. Yine uzmanların tespitine göre saat 22'de tansiyon ve kalp atım sayıları düşer. Saat 4'ten sonra tansiyon ve kalp atışlarında yükselme başlar ve 15-18 arası en üst seviyeye yani gündüz 15-18 saatler arası en üst seviyeye ulaşır. Dolayısıyla tansiyon ve kalp atımının yüksek olduğu ve hücrelerin en üst derecede metabolize olduğu ikindi vaktinde uyumamalıdır. Ayrıca bu vakitte uyumakla yüksek tansiyon ve kalp rahatsızlığına da daveti çıkarılmış olur. İslam alimlerinin ikindi vakti uykuyu tavsiye etmemelerindeki hikmetlerden birisi de bu olabilir. Dolayısıyla demek ki bütün bu yani verdiğimiz bilimsel bilgilerde Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın istirahat ettiği vakitler, uyandığı vakitlerin her bakımdan Allah'ın muradına, insan fıtratına, sağlık açısından da en uygun, en güzel davranış modeli olduğunu buradan görmüş oluyoruz kıymetli dinleyenlerim. Cenab-ı Hak bizi Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ı gerçekten her hal ve hareketinde Allah'ın rızasına erişmiş en güzel model, sünnet hayatında sünnetinin bu olduğunu, imanımızı bu noktada kuvvetlendirsin ve kendimize onu model alarak bir kulluk yaşamaya bizi muvaffak kılsın diyor. Hepinize tekrar hürmet, muhabbet ve saygılarımı arz ediyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.